Ayrım 28, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 294. Asker babam bir kadının kendine bakmayı bilmesi gerektiğine inanan erkeklerdendi. Başkalarına bağımlı hanım hanımcık kızlardan hoşlanmaz, sadece bağımsız olanları sever, planlarını da ona göre yapardı. Kız izcilerde 3 yıl geçirdim. Hafta sonları arkadaşlarımla ya da bebeklerimle oynamak istediğimde beni tekvandoya gönderir ya da ava veya hayatta kalma seferlerine götürürdü. Bir de ilk yardım öğrenmemi sağladı. İlk yardım bilgisini savaş alanında 1 ya da 2 hayat kurtardığını söylerdi. Böylesi şeyleri öğrenmemi ister, buna göre plan yapardı. Bunlar beni acil durumda kendime bakmak, hayvan vurmak veya sahada tavşan ya da geyik temizlemek gibi şeyleri öğrenmek zorunda bıraktı. İşin o kısmından, kandan, pıhtıdan ve kıkırdaktan hep nefret ettim. Ama daha sonra bu bilgiler için gizliden müteşekkir oldum. Travma yaralarında temel konuları biliyordum. Kanı durdur, vücudun içine girmiş bıçak, kurşun, şarapnel ya da cam gibi cisimleri çıkarmaya çalış. Daha sonra yarayı antiseptikle temizle ve gerekiyorsa dik, varsa ağrı kesici uygula. Kitin içinde bir morfin ampulü buldum ama Jack'in ağrı düzeyini veya kurtulup kurtulmayacağını öğrenene kadar kullanmaktan vazgeçtim. Lateks eldivenli parmaklarım ürkütücü çıkış yarası dokusunun içini yokladı. Mermi çıkmış gibi görünüyor, ele de öyle geliyordu. Kurşunun bir organa zarar vermediğini umuyordum. Jack hayatta kalır ve biri bulunursa buna doktorun karar vermesi gerekecekti. Birkaç dakika sonra yarayı elimden geldiğince sardım, nabzına baktım iyiydi ve düzenli soluk alıyordu. Yerler kana bulanmış pamuk topaklarıyla kaplıydı ve kendimi bitkin hissediyordum. Şan gözünü babasından ayırmıyordu, bu beni öldürecekti. Şan'a geçmişi hakkında ve onu son gördüğümden bu yana olanlar konusunda o kadar çok soru sormak istiyordum ki. Oysa şimdi zamanı değildi. Jack'i dikmeyi tamamladığımı görünce rahatlar gibi oldu. Babam iyi olacak mı? Benimle ilk kez konuşuyordu. Sesi derindi. Gençlikle erkeklik arasında bir yerdeydi. Ama hala o hatırladığım tatlı ve yumuşak çocuk tınısını işitebiliyordum. Gözleri yine yaşararak "Olacak mı?" diye tekrarladı. Jack'in kurtulup kurtulmayacağını gerçekten bilmiyordum. Çok soluk ve güçsüz görünüyordu. Ama hayat belirtileri güçlüydü. Şan'ın kaygılı yüzüne bakarak onu daha fazla endişelendiremeyeceğime karar verdim. ''Evet Şan, baban iyi olacak. Şimdi yardım et de buraları temizleyelim.'' Kanlanmış pamukları plastik market poşetlerine koyup çöpe attık. Daha sonra Şan mutfaktan bir kutu dolusu ıslak bez getirince yerdeki pisliği temizledik. Jack hala baygındı. Kan kaybı, yorgunluk ve alkol de etkisini gösteriyordu. Öte yandan solukları düzenliydi. Nabzını ölçtüm. İstikrarlı 65. Ceplerini aradım ama cep telefonu bulamadım. Telefonunu teknede mi bırakmıştı, yoksa karanlıkta buraya yürürken mi düşürmüştü? Kanepenin sırtını kaplayan eski battaniyeyi alıp Jack'in üzerine örttüm, boynuna kadar çektim. Acil durum şimdilik bitmişti, artık bir doktor bulmam gerekiyordu. Odada çevreme baktıkça huzursuzluğum daha da arttı. Pek ev denecek bir yer değildi. Ciddi bir miktar para ve değerli eşyayla ortadan kaybolmuş birinden bekleyeceğim bir eve hiç benzemiyordu. Daha ziyade derme çatma bir kulübeyi andırıyordu. Kadın izi eksikti. Amy'nin işi olduğunu tahmin ettiğim solgun kır çiçekleriyle dolu tek bir vazo görebilmiştim. Çocuklarım burada nasıl yaşadı? Üstelik hangi koşullarda? Daha da önemlisi neden böyle bir hayat? İçimi yakan hepsinden daha da önemli bir soru vardı. Sevgili Amy nerede? Şan, gözlerini gözlerime dikti. O gözler öylesine büyük ve masum, o kadar çocuksuydu ki içimde kollarımı boynuna dolamak, soluğunu kesinceye kadar sarılmak için karşı konulmaz bir istek duydum. Sarılmamak işkence gibiydi. Onu ürküteceğimden, benden kaçacağından korktum. Hala kim olduğumu anlayamadığını biliyordum. Bu da bana korkunç geliyordu. Sanki rahatlatacakmış gibi yanağına dokundum. Biraz duraksadı ama olduğu yerde kımıldamadan, gözlerimden kaçınarak durdu. Yüreğim sızladı. Oğlum bana oğlum gibi değil, tümüyle yabancı biri gibi geliyordu. Ama o sırada asıl yapmam gereken Amy'yi bulmak ve Jack'in çocuklarla birlikte neden ortadan kaybolduğunu anlamaktı. Jack'e bakıp nabzını bir daha ölçtüm. Hala düzenliydi. Soluk almakta zorlanmıyordu. Durumunun sabit olduğunun farkındaydım. Kendimi toparlamak, bundan sonra ne yapacağımı ve nasıl tıbbi yardım bulacağımı kararlaştırmak için bana bir iki dakika gerekiyordu. O bir iki dakikada birkaç işi birden yapabilir, neler bulabileceğimle meşgul olabilirdim. Sean'a döndüm. Bana evi gezdirmeni istiyorum. 77. Bölüm. Sean önüme düşüp gıcırdayan basamaklardan üst kata çıkardı. Sahanlık evin geri kalanı kadar pejmürdeydi. Havlu dökülüp tel tel olmuş yakut renkli bir halıdan odalara gidiliyordu. Koridorun uzak ucundaki açık kapıdan 10 yıllar önce modası geçmiş, yorgun avokado renkli banyoyu gördüm. Solumdaki kapı yarı aralıktı. Kapıyı itip çiftliğin ön cephesine bakan, boş denecek kadar eşyasız bir odaya girdim. Cilası yer yer kalkmış, çam bir başlığa sahip çift kişilik bir yatak. Hepsi damarlı eskimiş meşeden yapılmış komodin, şifonyer ve ayna. Komodinin üzerinde bir avuç bozukluğun yanında bir kutu dolusu çifte mermisi. Jack'in odası hiç kuşku yok. Başucu lambasının yanında ucuz plastik çerçeveler içinde iki fotoğraf gördüm. Biri tanıdık geldi. Amy ve Sean'ın Myrtle Beach'te çekilmiş fotoğrafıydı. Nereye giderse gitsin Jack'in cüzdanından hiç çıkarmadığı bir resim. Çerçevenin soğuk camına dokundum. Parmak uçlarım görüntülerin üzerinden kaydı. İçimde soğuk bir ürperti hissettim. İkinci resmi elime aldım. Bu daha yakın zamanda Jack ve Sean'ın çamurlu dört çeker arazi aracında oturduğu sırada çekilmiş olmalıydı. Sean önde oturmuş, Jack ona sarılıyor, ikisi de gülümsüyordu. Fotoğrafı kimin çektiğini merak ettim. Amy mi? Yoksa bir hanım arkadaş mı? Birlikte çektirdiğimiz hiç aile fotoğrafı yoktu. Aslında olmasını da hiç beklememiştim. Jack Amy ile Sean'a beni neden hatırlatsın? Bir iskemlenin sırtına muflonlu bir erkek ceketiyle pamuklu iş gömlekleri atılmıştı. Yaklaştım ve iki dolaptan birinin içine baktım. Eski giysiler, dolabın dibinde de çamurlu bir çift iş çizmesi. Arkamda sahanlıkta bir sürtünme sesi duyunca döndüm ve sabırsız çocuklar gibi topuklarının üzerine bir ileri bir geri sallanan Sean'ı gördüm. Baktığımı görünce sağındaki bir kapıyı açıp eşikte durdu. Başıyla hafif bir işaret yapıp yanına çağırdı. Sahanlıktan geçerek minicik bir yatak odasına girdim. Çocuksu bir sadelikle döşenmiş haliyle onun olduğu besbelli odaya girdiğim zaman Sean'ın yüzünde bir gurur ifadesi belirdi. Bir çalışma masası, birkaç kitabın dizili olduğu bir duvar rafı, bir de eski bir radyo CD çalar. Kırmızı bir futbolcu resmiyle kaplı bir yorgan ve yatağın arkasındaki duvara tutturulmuş canlı renkli posterler. Transformers, Örümcek Adam ve Iron Man. Kitaplardan bazıları Sean'ın yaşına göre biraz çocukçaydı. Daha çok 10 yaşındaki bir çocuğun hoşlanacağı cinsten. Goosebumps, Harry Potter ve Oz Büyücüsü gibi eserlerdi. Sonra şifonyerin üzerinde gözüme bir şey, Sean'ın kimliği takıldı, elime aldım. Tennessee eyaleti kimliğinin üzerindeki fotoğraf Sean'ındı, yüzü ciddi ifadesizdi. Ama isim kısmında Sean Pender yazıyordu. Doğum tarihi gerçek tarihten bir yıl ve bir ay önceydi. Sean'ı daha büyük gösteriyordu. Kimlik gerçek görünmekle birlikte sahte olmalıydı. Bir de geçerlilik tarihi olmayan kalıcı kimliklerdendi. Geçerlilik tarihi taşımayan kimliklerin sadece kalıcı zihinsel ya da fiziksel engelli kişilere verildiğini biliyordum. Ayağını kaybettikten sonra babama da böyle bir kimlik verilmişti. Önünde iki iskemlesi olan çalışma masasının üzerinde bir deste okul kitabı gördüm. Yoksa Jack, Sean'la Amy'yi evde mi eğitiyordu? Çocukların gerçek kimliğini gizlemek istiyorsa böylesi mantıklı olurdu. Kimliği yerine bıraktım. Sean beni izliyor, topuklarının üzerinde asabice ileri geri sallanmayı sürdürüyordu. İçimde henüz kelimeyle ifade etmek istemediğim parçalayıcı bir his vardı. Neden konuştuğumu bilmiyorum ama ağzımdan Odanı sevdim şan cümlesi çıktı. Tepkisi başta yavaş oldu. Sonra yüzü harikulade masum bir tebessümle aydınlandı. Bildiğim, sevdiğim ve kaybettiğim şana o kadar benziyordu ki. İçimden bir duygu kasırgası geçti. Sevgi, ıstırap, umutsuzluk, hatta bana bakıp gülümseyen yüzü göremediğim bütün bu yılların öfkesi. Yavaşlığı, konuşması, kalıcı kimliği. Bütün bunlar şanın beyninde bir çeşit sorun olduğu kuşkumu doğruluyordu. Şimdi bunu kabul edince duygularım yoğunlaştı ve kendimi bir umutsuzluk kuyusuna düşer hissettim. Oğluma sarılmak, göğsüme bastırmak, onu tutmak, bir daha asla bırakmamak için umarsız bir arzum vardı. Tuhaf geliyordu. Bütün bu yıllar boyunca çocuklarım kayıp değil, yakınımdaydı. Milyonlarca kilometre uzakta değillerdi. Gözlerime yaşlar doldu. Kendimi yenilmiş hissettim. Öte yandan şanı ürkütmemek için bu sohbette duygulara yer vermemek gerektiğinin de farkındaydım. Yüreğimdeki acıyı yenmeye çalışırken yenimle gözlerimi sildim. Bana Amy'nin odasını göstermeni istiyorum. 78. bölüm. Önüme düştü, koridora çıktık. Kapıyı açtığında kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Kapı içeri doğru açılırken endişeyle peşinden girdim. Gerçekten beklemediğim bir şey gördüm. Oda küçük kızlara özgü pastel pembe boyasıyla gri duvarların üzerine vurulmuş canlı renkli bir fırça darbesi gibi evin geri kalanından bütünüyle ayrılıyordu. Duvarlardan birinin dibinde dantel yastıklarla süslenmiş tek kişilik bir yatak vardı. Tipik bir kız odası. Sonra tanıdık bir şey görünce bütün vücudum sarsıldı. Yatağın üzerinde bebekler ve bir iki yumuşak oyuncak vardı. İçlerinden Amy'nin gözdesi olan o uğursuz seyahatte yanında götürdüğü üçünü hatırladım. Sandy adını taktığı pembe fiyonklu pembe bir ayıcık. Ten renkli bir Peppa Pig karakteri, bir de mavi beyaz altın renkli serigraf baskılı pamuklu bir battaniye, bunun üzerinde pamuk prenses resmi vardı. Battaniyeyi Amy'ye 3. doğum gününde aldığımı hatırlıyordum. Elimi alıp cildimde pamuğun yumuşak dokunuşunu hissettim, kokusunu soludum. Her çocuğun bir kokusu vardır, Amy'ninkini tanıdığımdan emindim. İçimde bir ses değerli eşyasını böyle saklıyorsa beni kesinlikle hatırlayacağını söylüyordu. Birlikte yaşadığımız günleri hatırlamakla nasıl baş edebilmişti? Ya bir annenin sevgisini kaybetmenin acısıyla? O da şan gibi yaralanmış mıydı? Yaralanmamış olması için umutsuzca dua ettim. Şan gözlerimin nemlendiğini fark etmiş olmalıydı, endişeli görünüyordu. Babam iyi olacak mı? Battaniyeyi bırakmadan elimi usulca indirdim. Şan, benim kim olduğumu biliyor musun? Lütfen iyice düşünmeye çalış. Düşünmek için fiziki bir çaba harcıyormuş gibi alnı kırıştı. Amy'nin yatağının başucunda bir fotoğraf daha gördüm. Şan ve Jack'in odalarındaki resimlerin aynı, hep birlikte Myrtle Beach'te çektirdikleri resim. Daha başka fotoğraf olup olmadığını anlamak için evi aramak istedim. Oysa kimliğini saklamak isteyen birinin yapacağı son şey çok fazla resim çektirmek olmalı diye düşündüm. Jack'i tanıdığımdan bu konuda çok dikkatli davranacağını biliyordum. Üstelik Jack bir keresinde bana bir şey söylemişti. Çekilen her dijital fotoğraf federal yetkililerin erişebileceği bir elektronik kod numarası oluşturuyordu. Suçlulara ve teröristlere bazen bu yolla kod numarasını izleyip fotoğrafçıya vararak ulaşıyorlardı. Şan fotoğrafı fark ettiğimi görünce uzanıp eline aldı, resmi parmaklarının ucuyla okşayıp gülümsedi. Amy'yi de seviyor musun? ''Evet, Amy'yi de çok seviyorum, çok seviyorum, seni de seviyorum Şan.'' Yeniden gülümsemesine rağmen söylediklerim yerine varmamış gibiydi. ''Baban annenden bahseder miydi?'' Düşünme çabası ıstırap veriyormuş gibi soru anlayamadığı kadar karışıkmış, aklı karışmış gibi şaşkın şaşkın baktı. ''Beni tanımıyor musun Şan?'' Başını hayır der gibi salladı. Hatırlıyorum, Amy daha ancak 4 aylıkken onu Jack'e bırakmam ve hafta sonu için Georgia'ya gitmem gerekmişti. Dönüp onu kundağından aldığım an gözleri parlamış, beni tanıyıp sokulmuştu. O anın ne kadar büyülü olduğunu hatırladım. Bir ayrılıktan sonra Şan'la da benzer anlar yaşadım. Oysa şimdi tanıma da yoktu, büyü de. Hiç. Yüreğim parçalanıyordu. Yine Amy'nin eşyalarına döndüm. İçimde hep aynı soru çınlıyordu. Amy nerede Şan? Kardeşin nerede? Söyle lütfen. Ağzını açmadı. Şan, lütfen söylemen gerek. Amy nerede? Elini pencereye doğru uzattı. Pencerenin başına gidip karanlığa baktım. Şan yanıma geldi ve yeniden elini uzattı. Uzaktaki bir evin ışıklarını gösterdi. Amy orada mı? Evet. Komşuların yanında. Kim onlar, adlarını biliyor musun? Doktor Kevin. Gerçekten doktor mu? Başını kararlılıkla salladı. Evet, Doktor Kevin. Rahatladığımı hissettim. Tek umudum adamın tıp doktoru olmasıydı. Veteriner bile olsa işe yarayabilirdi. Tıbbi tecrübesi olduktan sonra. Gözlerimi uzaktaki ışıklara diktim. En yakındaki çiftliğe baktığımı tahmin ettim. Jack beni aramaya giderken Amy'yi onların yanına bırakmış olmalıydı. Kızının ayaklarının altında dolaşmasını istemeyeceği kesindi. Çiftlik fazla uzak görünmüyordu. Kızımı görmem şarttı, daha fazla bekleyemezdim. Samanlıktaki dört çeker arazi aracını hatırladım. Beni şimdi oraya götürmeni istiyorum. Nereye? Baban için doktoru getirmeye, bir de Amy'yi görmeye. 79. Bölüm. Şan'ın peşinden basamakları indim. Babam ne olacak? Peşinden giderken saçındaki is kokusunu duyabiliyordum. Yıkanması iyi olurdu. Kişisel bakım konusunda bir şeyler öğrenmesi gerektiği açıktı. Merdivenin dibinde durduğunda yüzü gerçekten kaygılıydı. Babamın canı çok acıyor mu? Oturma odasında kanepede yatan Jack'e baktım. Başı bir tarafa dönük, dudaklarını hafifçe ayırmış horluyordu. İçimde yine o çelişkili duyguların at koşturduğunu hissettim. Bir tarafımda hiç acıma duygusu yoktu. Sadece 8 yıl boyunca yaşattığı cehennem hayatı için nefret. Kendi kendime durmadan çocuklarımı kaçırmasının bedelini ödemesini istediğimi tekrarlıyordum. İçimde bir başka tarafta heyecan verici bir sevgi ve kaygı karışımı vardı. Ve bu ikilem beni rahatsız ediyordu. Şan'ı pis mutfağa götürdüm. Bir köşede kolçakları iyice yıpranmış, bordo minderli eski bir kanepe vardı. Minderlerinden biri eksikti. Şan'ı oturttum ve bir dakika boyunca zihnimi toparlamaya çalıştım. Mutfak saati sabahın 1:30'unu gösteriyordu. Evet, kötü. Yaranın yeniden kanamasını önlemeye çalıştım. Zaman kaybetmeden hastaneye götürmemiz gerekecek. Ama önce gidip doktorla konuşalım. Şan'a umut vermek zorundaydım. Jack'in bu yarayı atlatıp atlatamayacağını gerçekten bilmiyordum. Sağlam ve sağlıklı görünüyordu ama çok kan kaybetmişti ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Şan'a gerçeği komşulara daha kısa zamanda gidebilmek için babasını burada bırakmamız gerektiğini söyleyemezdim. Yüzündeki ıstıraplı ifadeden Jack'i burada yalnız bırakırsa kafayı yiyeceğini görebiliyordum. Bir yere gitmeyecekti. Bütün dünyası babasının çevresinde dönüyordu. Nedenini anlayabiliyordum. Şan uçak kazasından sonra zihinsel ve bedensel bir travma geçirip böylesine her şeyden uzak bir hayat geçiriyorsa Jack ve Amy'den başka kimseye güvenemiyor olmalıydı. İyi olacak Şan, sakın korkma. Bitkin ve kızarık gözleri yeniden nemlendi. Derin bir soluk alıp bıraktı. Bir an için toparlanacağını sandım ama kırılgan duyguları daha fazla direnemeyince bütün vücudu sarsılarak bir çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Elini tuttum, kanepede yanına oturdum. Bordo minderler sanki üzerlerinde köpek yatmış gibi kokuyordu. Zavallı Şan'ım benim, üzülme tatlım, iyi olacak. Başını omzuma dayayıp saçlarını okşadım. Hıçkırıkları kesilmedi ama kendini çekmedi. Bu sefer canı yanmış bir çocuk gibi başını omzuma gömdü. 8 yıl boyunca bir daha asla Şan'ı bu kadar yakınımda hissedemeyeceğimi düşünmüştüm. Bir duygu selinin altında kalmış gibiydim. Birileri Şan'ı en son ne zaman böyle teselli etmişti? Gözlerim yaşardı, odaklanamadım. Kolumun yeniyle yüzümü sildim. Beni umutsuz görmesini istemiyordum. Hıçkırıklarının kesilip burnunu çekmeye başlaması birkaç dakika sürdü. Ondan sonra ilk hareketi yüzünü omzuma gömüp bana ve sunduğum rahatlığa sığınması oldu. Saçlarını okşadım. Hala o hatırladığım çocuk gibiydi. Hala ağzı açık bir eli çenesinin altında uyuduğundan emindim. Yine gözlerim doldu. Gözyaşlarım Şan'ın ensesine damladı. Gözyaşlarımı sildim ve her iki yanağına birer öpücük kondurdum. Ergen tüyleriyle kaplı, ılık, ciddi bir artık çocuğunki kadar yumuşak değildi.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 302.